Ayrım 10. Sayfa 130. Kokuyor. Ankara'da bir doktor öldürülüyor, bir başka doktor kendini öldürüyor, sonra bir vali kendini öldürüyor, ortaya sahte katil sürülüyor, mahkemenin yeri değiştiriliyor, işin içine mühim isimler karışıyor, yabancı ülkelere giden paralardan, yabancı elçiliklerle temaslardan bahsediliyor, nihayet sahici katil meydana çıkıyor ama öldürme sebebi gizli kalıyor. Bazı şeyler açıklanıyorsa da bazı şeyler saklanıyor. Bir vapurla altın kaçırılıyor. Avrupa'da kibar bir bayan sınırda altın kaçırırken yakalanıyor. İşe mühim kimselerin, hatta elçilerin adı karışıyor. Gazeteler sütunlar dolduruyor. Evvelce daha lüks bir vapurla kaçırılan altınların dedikodusu yapılıyor. Yine bir şeyler açıklanıyor, bir şeyler saklanıyor. 20 seneden beri petrol aranıyor, petrol bulunamıyor. 10 liralık makineler 10 milyona satın alınıp bir kenara atılıyor. Yabancı şirketlerin dalaverileri alıp yürüyor. İş gazetelere düşüyor. Bir şeyler açıklanıyor ama bir şeyler de saklanıyor. Arsa dalaverileri dönüyor, apartmanlar alınıp satılıyor, köşkler elden çıkarılıp parası Amerika'ya yatırılıyor. Bakanlar sorguya çekiliyor, bakanların kardeşleri mahkemeye veriliyor. Bazı servetlerin hesapları sorulur gibi oluyor, bir şeyler açıklansa bile birçok şeyler saklanıyor. Ne oluyor anlayamıyoruz ama bir şeyler var ki kokuyor. Çok fena kokuyor. Marco Paşa 6, 13 Ocak 1947. Hep laf. 25 senede çok şeyler yapmışız, asırlara sığmayan işler başarmışız, dünyanın parmağı ağzında kalmış. Fesi atıp şapkayı geçirmişiz başımıza, harflerin eskisini atıp yenisini almışız, yurdu demir ağlarla örmüşüz, okul üstüne okul yapmışız. Fabrika bacalarının çıkardığı dumandan göz gözü görmez olmuş, kanallar, regülatörler, barajlar, bozkırların göbeğini asfaltla hançerlemiş, yemyeşil modern şehirler kurmuşuz. Yabancı sermayeye kul köle olmaktan kurtulmuşuz. Milli bankalarımız, milli milyonerlerimiz türemiş. Hastaneler, klinikler, dispanserler açmışız. Saymakla tükenir gibi değil ki. Milli bayram günlerinde şakşakçı gazetelerin olağanüstü sayılarında okuyoruz. Caddelere asılan vecize bezlerinde görüyoruz. Cilalı kağıtlara basılmış istatistikler, parlak kağıtlara çizili grafikler, dergiler hep gözümüzün önünde. Hepsi güzel. İnkar etmek aklımızdan bile geçmiyor. Ama biz ne yapalım ki? Elle tutulur eserlere bakıp hüküm veren kıt akıllı insanlarız. Grafikler, istatistikler, dergiler, çizgiler, resimler, nutuklar bize bir şey söylemiyor. Bütün bu sayılıp dökülenlerin bir tek gayesi olması gerekir. O da bu topraklar üstünde yaşayan insanların eskisinden daha mesut, daha şuurlu, daha sıhhatli, daha varlıklı ve daha yüksek bir medeniyet seviyesinde yaşamasıdır. Şimdi bu devrim yaygaracılarına soruyoruz. Ellerini vicdanlarına koyup cevap versinler. Bu milletin özü olan en az 17 milyonluk kitlenin kültürü kaç arpa boyu, kaç iğne başı ilerlemiştir? Daha insanca yaşanacak evlerde mi barınmaktadırlar? Zevkte, sanatta eskiyi aratmayacak bir yükselme var mı? Bu koskoca kitleyi asırlardan beri kemiren sıtma, trahom, frengi, hele verem eksilmiş mi yoksa artmış mıdır? Bu paçavralar içinde gezenler evvelce çıplak mı geziyorlardı? Hele en mühimi bu 17 milyon acaba eski yediğinden yılda bir lokma fazla yiyebiliyor mu? Üst tarafı laf efendim, laf. Marco Paşa 8, 27 Ocak 1947. Yeşil sarık. Ne zaman bu millet kendi başına buyruk olsun dense parlarlar, köpürürlerdi. Ne münasebet, daha sırası değil. Millet henüz olgunlaşmadı. Kara kuvvet baş kaldırmak için fırsat bekliyor. Bu halka hürriyet ver, göreceksin. Meclis yeşil sarıklarla dolar. Gazetelerinde, nutuklarında hep bunu ileri sürüyorlardı. Memlekette rahat nefes almaya bile imkan vermeyen baskılarına bir sebep göstermek gerekince, ara sıra anarşi olur, düzen bozulur gibi sözler esteler bile asıl bu irtica bahanesini ele alıyorlar, yobazlığın hortlamasına müsaade edemeyiz diye yırtınıyorlardı. Nihayet günün birinde yobazlık, kara kuvvet, yeşil sarık, irtica sahiden hortladı. Ama menemende değil, o eline ayağına köstek vurmak istedikleri halkın içinde de değil. Ankara'da ve kendi aralarında. 20. yüzyılın ortasındayız. Sesini günden güne yükselten irtica bağırıyor. Kız okullarını oğlan okullarından ayıralım. Kız öğrencileri köy enstitülerine almayalım. Sanki tarlada ve fabrikada da kadını erkekten ayırabilirlermiş gibi. Ulûmu diniye okutalım da şu bozuk ahlakımız düzelsin. Sanki kendi ahlakların da din ile düzelecek taraf kalmış gibi. Dünyanın neresinde bir gerilik varsa dört elle sarılıyorlar. Hür ve efendi bir milletin içinde yaşadıklarını unutup uşaklara dalkavukluk ediyorlar. Ankara'nın bir camisinde 5-10 ihtiyar bir hacı babanın eteğini öpünce utançlarından yere geçecekleri yerde sinsi ve memnun gülümsüyorlar. Çünkü onların kanaatlerince bu millet ne kadar uyuşturulursa kendi hak edilmemiş ekmeklerini o kadar emniyetle yiyeceklerdir. Daha dün Atatürk'ün etrafında ileri düşünceli, laik zihniyetli görünmeye çalışan bu ikiyüzlüler şimdi yeşil sarığı küflü kafalarına geçirip diyorlar ki, Amerika'da da, İngiltere'de de ahlak dine dayanırmış. Bu ne kadar kökü içeride düşünce böyle. Amerika'da bir sürü de tarikat vardır. Şu halde hemen tekkeleri de açalım. Suriye'ye, Mısır'a giden şeyhleri geri çağıralım. Sokakları keşküllü dervişlerle dolduralım. Ne hallere düşmüşler. Demek halkın gözünü boyamak için ellerinde başka çareleri kalmamış. Marco Paşa 9, 3 Şubat 1947. Ne istiyoruz? Biz istiyoruz ki bu memlekette yapılan her iş 3-5 kişinin çıkarına değil, bu toprakları dolduran milyonların yararına olsun. Herhangi bir karar alınırken İzmir'deki ortak tüccar, İstanbul'daki ahbap milyoner değil, bu kararların altında beli bükülen, çoluk çocuk inleyen yığınlar göz önünde tutulsun. Biz istiyoruz ki bu topraklar üzerindeki insanlar kafalarında taşıdıkları fikirlerden dolayı değil, bu yurdun ve bu halkın yararına yahut zararına yaptıkları işlerden hesap versinler. Bu iş incelenirken koltuğuna ısınmış 5-10 hazır yiyecinin menfaati, keyfi değil, milletin hayrı düşünülsün. Ve insanları sahiden insan eden o en büyük nimet, hürriyet, riyakar ağızlar da adam avlama yemi olarak kullanılmasın. Biz istiyoruz ki şu topraklar ve onun üzerinde yaşayan insanlar hiçbir yabancı devletin oyuncağı olmasın. Bir karış toprağımıza, bir tek vatandaşımıza bile göz dikilmesin. İster orduya dayanarak, ister bankaya dayanarak, ister dost görünerek, ister düşman görünerek bu topraklarda kendi çıkarlarına yerleşmeye uğraşanlara yüz verilmesin. Dünya işlerinde politikamız şunun bunun kölece peşinden gitmek değil, bu milletin selametini en iyi sağlayacak yolları müstakil olarak seçmek şeklinde kendini göstersin. İşte biz sadece bunları istiyor ve böyle düşünüyoruz. Eğer böyle düşünmek ve bunları istemek bir suçsa, hemen haber versinler, bu suçu işlemekten, yazmaktan, söylemekten vazgeçelim. Yok, bunlar suç değilse, o zaman bize açık veya sinsi yollardan kahpece vurmaktan vazgeçsinler. Çünkü namuslu insanlar, kendine güvenen insanlar, haklı olduğuna inanan insanlar bu kadar kirli yollardan gitmeye lüzum da görmezler, tenezzül de etmezler. Marco Paşa 10 Şubat 1947. Yabancı şahit, yalancı şahit. Halk Partisi'nin gazetesi olan Ulus'un 23 Ocak Perşembe günkü sayısında 3 yazı görmüş ve bir hayli düşünmüştük. Düşündüklerimizi şimdi yazıyoruz. Birinci yazı bu gazetenin baş yazarının Londra'dan gönderdiği mesaj. Tabii büyük adamlar söz söylemez, mesaj yollar. Falih Rıfkı Atay da bu mühim mesajında 6 sene harp etmiş olan İngiltere'nin sıkıntılarını sayıp dökerek harbe girmemiş olan Türkiye'ye ders veriyor, diyor ki, Türklerin İngiltere'deki hayatı yakından takip etmelerini ve bu örneklerini yakından tanımalarını ne kadar isterdim. Bütün Türklerin Falih Rıfkı gibi bol tahsisat alarak İngiltere'yi ziyaretlerine imkan olmadığına göre bu temenni palavradan ibaret. Asıl maksat İngiltere'ye bak da haline şükret diyerek bu millete ıstıraplarını, sefaletlerini hoş göstermeye çalışmak. Eski ve bir hayli tesirini kaybetmiş bir usul. İkinci yazı Times gazetesinde çıkan bir makale. Türkiye'nin yakın tarihte misli görülmemiş bir şekilde tek partiden çift partiye, diktatörlükten demokrasiye geçtiğini, hem de üstelik bunun diktatör partinin kendi isteğiyle olduğunu ileri sürüyor. Sonra şu hepimizin gözü önünde geçen, nasıl yapıldığını milletçe bildiğimiz son seçimleri ele alarak ince hesaplar yapıyor, sonunda İngiliz dostlardan beklenebileceği gibi iktidar partisini temize çıkarıyor. Üçüncü yazı da şu. Yabancı gözüyle Türkiye'de köylü ve tüccar memnundur. 7 Eylül kararlarından bahseden bir İngiliz dergisi çok dikkate değer görüşler belirtiyor. Makaleyi okuyoruz. Başbakanla Ticaret Bakanı'nın bu feci kararları halka bir keramet diye göstermek için ileri sürdükleri iddialarının tekrarından ibaret. Hep bildiğimizle kırdılar. Bu da tam İngiliz dostlardan beklenebilecek bir yazı. İyi ya, Bu parti ve hükümet gazetesi neden bu kökü içeride davalarımızı, kökü dışarıda şahitlere müdafaa ettirmek istiyor? Neden gidişattan hoşnut olmayan Türk milletinin çenesini kapamak için İngiliz gazetelerine, dergilerine başvuruyor? Neden yerli meseleleri yabancı gözüyle incelemeyi işine daha uygun buluyor? Türkiye'yi de Ürdün gibi, Irak gibi müstakil görmek isteyen İngiliz dostlarımızdan elbette başka şey bekleyemezdik. Hatta 100 milyon dolarlık şirketler kurarak Türk halkının emeğiyle kasalarını şişirmek isteyen Amerikan tröstlerinin gazeteleri de yarın aynı tarzda şeyler yazarak kendilerine bu yolda kolaylık gösterenleri övebilirler. Halk Partisi de mal bulmuş gibi bunları tekrarlayabilir. Çünkü onlar birbirleriyle dostturlar. Allah muhabbetlerini artırsın. Ama bu milletin kendi davaları, kendi dertleri için ne yabancı şahide ne yalancı şahide ihtiyacı vardır. 7 Eylül kararlarının tesirlerini de, kimlere yaradığını da, çektiği sıkıntıların sebeplerini de halk bu satılmış yabancı gazetecilerden daha iyi biliyor, hükmünü ona göre veriyor. Bu efendiler kendilerini istedikleri kadar sayın dostlarına beğendirmeye uğraşsınlar, millet işin farkında. Marco Paşa 11, 17 Şubat 1947. Ne inkılapçılık? Bu yazı Aziz Nesin'in çıkarıp yönettiği Haftalık Baştan dergisinde 10. sayı 12 Ekim 1948 yeniden yayımlandı. İlk öğretim seferberliği yapıldı. Memleketi kalkındıracak tek yol budur dendi. Köy enstitülerinde sahiden uyanık gençler yetiştirilecekti. Ümit verici adımlar atılmıştı. Bir de baktık bu kültür yuvaları eski medreselere rahmet okutan bir yobazlık baskısı altına alınıyor. Teknik öğretim davasıdır diye bir reklamdır alıp yürümüştü. Milyonlar harcandı, binalar yükseldi, yığın yığın makineler getirildi. Bir de baktık bu işte uyuyuverdi. Klasiklerin tercümesine başlanmıştı. Bütün kültür seven yurttaşlar hür ve namuslu fikir dünyasına açılan bir pencere gibi bunlardan temiz ve canlandırıcı bir hava alacaklardı. Bir de baktık bu işte yarıda bırakılıverdi. Şimdi okuma yazma düşmanları ciddi ve ilmi eserler tercüme ettireceklermiş. Hele istiklal anlayışındaki değişiklik, davalarımızın haklılığına dayanarak 100 milyonluk devletlerle başa baş ne ve kar içinde konuşurduk. Şimdi 100 binlik kukla devletleri etekliyoruz. Dün kovduğumuz yabancı simsarlara şimdi şaklabanlık ediyoruz. Din ile dünyayı ayırmıştık, şimdi devlet eliyle münevver yobazı yetiştirileceği söyleniyor. Sebil-ül reşatlar yeniden çıkıyor, saymakla tükenir gibi değil ki. Ne inkılapçı insanlar, milletçe 25 senede aldığımız yolu 25 haftada nasıl da gerisin geriye gidiverdiler. Marco Paşa, 12, 24 Şubat 1947. Görülmemiş tiyatro. Bu millet 8 asırdan beri belki 8 yıl bile kendi başına buyruk olmamıştır. Ya kendine yabancı olanlar yahut kendine yabancılaşmış olanlar tarafından soyulmuş, kırdırılmış, ezilmiş, kandırılmış ve oyalanmıştır. Bunun için bu topraklar üzerinde milyonlarca insan ceza ve medeni kanunların bile giremediği kalın bir kabuk içinde maişeti, kültürü, zevki, menfaati onu idare edenlerden ayrı bir halde yaşayıp gitmiştir. Ve bir gün bu olaylarda hiçbir değişiklik olmadan laf olsun diye bir demokrasi yani halk idaresi oyunu ilan ediliverdi. Al demokrasi, ver demokrasi, çeşitli partiler, serbest seçim falan filan. Halk, acaba sahi mi diye şöyle bir başını kaldıracak, adeta inanacak oldu. Bir seçim yapıldı ki, halk tekrar kabuğuna döndü. Şimdi post kavgalarına ve kirli çamaşır sergilerine o 800 yıllık olgun ve alaylı gülüşüyle bakıyor ve tiksiniyor. Hayır, halk bu tiyatrodan hoşlanmadı. Bir hürriyet oyunudur, aldı yürüdü. Yazın, çizin, teşkilatlanın, gazete çıkarın, hürsünüz, kanundan başka bağ yoktur diye ilan edildi. Buna kanıp bu söylenenleri yapan temiz yürekliler çıktı ve günün birinde kanunla değil, isabetli sezişlere dayanarak bu hürriyet sahnesinin dekorlarına da inanmak gafletine düşen aktörlerine de bir tekme yapıştırıldı. Halk bunu da aynı tiksintiyle seyretti ve bu tiyatroyu da beğenmedi. Şimdi inanmayanların tiyatroları başlıyor. İlk numara sendikalar oyunu. İyi ama efendiler, millet bu tiyatrolardan gık dedi. Kime oynuyorsunuz? Yabancı seyircilere mi? Marco Paşa 13, 3 Mart 1947. Lanet olsun. Kendi menfaatlerini milletlerin menfaatinden üstün tutanlara, kendi hak edilmemiş ekmeklerini yiyebilmekte devam etmek için milletlerini kölelik zincirleri, cehalet karanlığı, korku uyuşukluğu içinde bırakmaya çabalayanlara lanet olsun. Hiçbir fikre inanmadıkları için fikirlere, insanı insan eden duygulara yabancı oldukları için insanlık sevgisine, herhangi bir şeyi bilip öğrenemeyecek kadar beyinsiz ve tembel oldukları için bilgiye ve kitaba düşman olanlara lanet olsun. Halkın arasına girecek, onlarla sarmaş dolaş olacak suratları olmadığı için halkı hor görenler, her zaman ve her yerde kendilerinden daha isabetli davranacak ehliyette olan halk kitlelerini ahmak bir koyun sürüsü yahut düşüncesiz bir yığın sayanlara, halkın dostluğuna da düşmanlığına da kulak asmayacak kadar gaflete düşenlere lanet olsun. İnsanların toplu halde yaşayabilmeleri için ilk şart olan hak ve adalet kaidelerini bile kendi iğrenç arzularına alet ederek aralarında yaşadıkları insan cemiyetini korkunç bir düzensizliğe sürüklemeye çalışanlara lanet olsun. Üzerinde yaşadıkları toprakları boş lakırdı ve gösterişten ileri geçmeyen akılsız, bilgisiz tedbirler ve tedbirsizliklerle günden güne bakımsız, verimsiz, perişan bir toprak yığını haline getirenlere, o toprağın üstünde yaşayanları oralarda eskiden insan gibi yaşamış olan milletin hatırası için yüz karası olacak kadar düşük seviyelere indirenlere lanet olsun. Kendilerini sattıkları devletin sözde dostluğunu, kendi milletine mazur gösterebilmek için yurtlarına kavi ve korkunç düşmanlar icat edenlere ve memleketlerini yakın tehlikelere sokmak isteyenlere lanet olsun. Marco Paşa, 14. 10 Mart 1947. Adalet. Geçenlerde vefat eden çok kıymetli Yargıtay Başsavcısı bir gün şöyle demişti. Bir memleketin ordusu bozuk olabilir. Harbe girmedikçe bu meydana çıkmaz. Marifi bozuk olabilir. Bunun acısı da ancak aradan bir nesillik bir zaman geçince kendini gösterir. İktisadiyatı bozuksa millet uzun seneler süren bir sefalet içinde sürüklenir gider. Ama bir memlekette adalet bozulursa, halk adalete inanmamaya başlarsa anarşi hemen kendini gösterir. Herkes hakkını kendi aramaya kalkar ve o insan cemiyeti derhal dağılmaya, batmaya mahkumdur. Henüz bu hale gelmedik. Henüz bu memlekette kanunlardan ve vicdanlarından başka hiçbir yerden emir almayan hakimlerimiz var. 7-8 ay önce Yargıtay'ın verdiği bir kararı dinledim. Birkaç hürriyet kahramanı aleyhinde verilmiş olan bir hükmü Yargıtay bu kararıyla bozuyordu. Ufakça bir odada, çıplak bir tahta masanın etrafında oturan 5 tane yaşlı baş, hükümetin diş gıcırdattığı bu gazetecileri kurtarıyor, derhal serbest bıraktırıyordu. Bu 5 ak saçlı adam o anda polisi, jandarması, valileri ve her türlü teşkilatı ile hükümetten, devletten çok daha kuvvetliydi. Onları böyle kuvvetlendiren şey de insan cemiyetinin temel taşı olan adalet idi. Halk düşmanları, insanlık düşmanları kendileri için bir tehlike saydıkları adaletin de elini kolunu bağlamaya, onu da kendilerine uşak yapmaya çabalıyorlar. Ama bu memlekette henüz adalet var. Namuslu insanlar yalnız bu adalette kendilerine bir destek görüyor. Bu boğucu hava içinde ona güvenerek bir parça rahat nefes alabiliyorlar. Ve bir adalet mevcut oldukça bu memleketin istikbalinden ümidi kesmiyoruz. Halk Partisi'nin iktidarı daha bir müddet devam etse bile. Marco Paşa, 15, 17 Mart 1947. Gutenberg Matbaası. Marco Paşa'nın bu sayısı tek yüzlü 2 yapraktan oluşan çoğaltmadır. Fiyatı da baskının yarı değeri olan 5 kuruştur. Dünyaya karşı demokrasi göstermeliğimiz bir demokrat partimiz var. Amerikalılardan 150 milyon borç alacak kadar hürriyetimiz var. Ağaçlar bu yıl boy atmadı, otobüste kaba etime kıymık battı. Bu nasıl hükümet diye kokmaz bulaşmaz tavşan tersi muhalefetleriyle apartman diken muhalif gazetecilerimiz var. Herkes dilediği gibi düşünmekte, düşündüğünü söylemekte serbesttir diyen başbakanımız var. Evet, bütün bu bol hürriyet numaraları, demokrasi varyetesi, muhalefet cambazlığı arasında şu küçücük mizah gazetesini çıkarmanın imkanı yok. Marco Paşa meğer ne kadar büyük bir kuvvetmiş, biz onlardan, onlar bizden korkuyor. Korku dağları beklermiş, şimdi matbaaları bekliyor. Hiçbir matbaa Marco Paşa'yı basmıyor. Muharrirleri nezaret altına alınır, mahkemeye verilir, tehdit edilir, yer yer aleyhlerine nümayişler tertip edilir. Sözüm ona rekabet maksadıyla sürülerle mizah gazeteleri çıkartılır. Ey bir cılız kalemden dile gelen hakikat, sen devleri korkutacak kadar mı korkunçsun? Dünyaya niçin geldiğini, niçin yaşaması ve niçin ölmesi lazım geldiğini bilen insanlar bu gazeteyi çıkarıyor. İşte okuyucular, size bir gazete takdim ediyoruz ki bununla yarın küçük menfaatleri, mikroskopik kaygıları, günlük endişeleri ve sandalye sevdaları uğruna medeni cesaret gösteremeyenler hür matbaa tarihimizin yüzünü kızartacaktır ve insanlar layık oldukları idareye müstahaktırlar. Şimdi gazetemizi teksir makinesiyle basıyoruz. Bu makineye Gutenberg matbaası ismini verdik. Gazetemizi bastırmamak için bütün matbaalara tesir yapanlar inşallah bu 10 kiloluk makineyi mühürlemek, kırıp parçalamak gibi gülünç bir duruma düşmezler. Marco Paşa 16. 7 Nisan 1947. Hangi cepheden gelirse gelsin emperyalizmin aleyhindeyiz. Amerika'nın emperyalist siyasetine karşı kahramanca mücadele eden Henry Wallace, bilindiği gibi Amerika'nın Cumhurbaşkanı muavini, Ticaret ve Ziraat Bakanı idi. Şimdi Wallace, tam demokrat bir insan olarak bilhassa küçük milletlerine hürriyet ve istiklali uğruna kendi hükümetiyle mücadele halindedir. Amerika içinde ve dışında bu uğurda çalışmaktadır. Roosevelt'in yapmaya çalıştığını, Truman'ın yıktığını söylemektedir. Biraz bizdeki gibi Atatürk'ün eseri yıkılıyor dediğimiz zaman bize nasıl taan ediyorlarsa, sövüyorlarsa, Wallace'a da öyle küfrediyorlar. İşte bizim gazetelerden Wallace hakkında birkaç başlık. Bir numaralı düşmanımız Moskov Wallace. Müzevir geveze Wallace. Wallace'ın herzeleri. Küstah utanmaz adam. Wallace saçmalıyor, zırvalıyor. Wallace yine sapıttı. Wallace'ın çenesi düştü. Wallace işi cıvıttı. Daha nelerde neler. Bu nazik ithafları Wallace'a Churchill'de söylüyor ve hiçbir zaman Churchill'e ağız birliği edenler bir yabancı ile ağız birliği etmiş olmuyorlar da, Türkiye'de bazı hakikatleri açığa vuranlar, bunlar dış memleketlerdeki radyo ve gazetelere aksedince yabancılarla ağız birliği etmiş oluyorlar. Yoksa Churchill babamızın oğlu mu? Hangi Türk bir yabancı radyo tarafından hükümeti aleyhine neşriyat yapılmasına tahammül eder? Bizi ne zannediyorlar? Bir yabancı radyo istasyonundan bizim aleyhimize söylenen her sözden en ziyade teessür duyan yine biziz. Ve mücadelemiz de budur. Wallace ne diyor? Küçük milletleri büyük devletler paylaşmak için dalavere çeviriyorlar. Bu üçüncü dünya harbine gidiştir. Buna karşı küçük milletlerin birleşerek büyük devletler arasında muvazene kurmaları lazımdır. İşte hakikat budur. Bunun neresi Moskovluktur? Bilakis anti-emperyalist ve en doğru fikirdir. Biz de tamamen böyle düşünüyoruz ama ne yapalım ki doğru söyleyeni 9 köyden kovuyorlar ve hakikatler kolay kolay hazmedilmiyor. Atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra dostu düşmanı seçmek Hanya'yı Konya'yı anlamak para etmez. Marco Paşa 19, 28 Nisan 1947.